Learjet uçağının ikinci pilot koltuğunda oturan Barney, kaptan pilot yerinde oturmuş, uçağı mükemmel yöneten David'e baktı ve kendi kendine "Onu iyi bir pilot yaptım" diye düşündü. Barney, Morgan firması için çalışmaya başladığından bu yana oldukça kilo almış ve göbeklenmişti. Şişmiş yanakları ve aşağıya sarkmış büyük ağzı ile yüzü adeta bir kurbağaya benzemiş, saçları da oldukça dökülmüştü. David'e bakarken onu ne kadar sevdiğini düşündü. Morgan grubunun şef pilotu olarak 3 yıldır çalışıyordu ve bunu da kime borçlu olduğunu iyi biliyordu. Artık prestijli ve güvencesi olan bir adamdı. Lüks uçaklarda pek çok zengin iş adamını uçurmuştu ve emekliliği gelince de oldukça iyi para alacağını biliyordu. Alçak irtifalarda yapılan uzun süreli uçuşlarda dikkatin hiçbir zaman bir saniye bile dağılmaması gerekiyordu ve David de böyle bir şey yapmazdı. O usta bir pilottu ve kumandalardan başka bir şey düşünmüyordu. Altlarında Afrika'nın uzun, altın renkli plajları, kıyı kayalıkları ve yazlık villaları ile balıkçı köyleri uzanıyordu. Lear, kıyının girinti çıkıntılarını izleyerek uçmaktaydı. Çünkü bu tür bir alçak uçuşun zevkini iyice çıkarabilmek için direkt uçuş rotasına boş vermişlerdi. Önlerinde yine uçsuz bucaksız bir plaj uzanıyordu. Ama biraz daha alçalınca burasının pek de boş olmadığını gördüler. Plajda iki genç kadın denizden yeni çıkmışlar, korku içinde bikini ve havlularını bıraktıkları noktaya doğru koşmaya başlamışlardı. Kalçaları tenlerinin diğer bölümleriyle tezat oluştururcasına bembeyazdı ve bir yandan koşarken bir yandan da gülüyorlardı. Onların üzerinden korkunç bir süat ve gürültüyle geçip tekrar güneye dönerken Barney, "Demek senden kaçan kızlar da varmış ha David," diyerek güldü. Cape Agulhas'ta denizden içeriye dönüp dağları aşmak üzere yükseldiler. Bir süre sonra David gaz kollarını hafifçe geriye çekti ve uçak dağların diğer yamacından kente doğru irtifa kaybedip alçalmaya başladı. Hangara doğru yan yan yürürlerken Barney şimdi kendisinden 15 santim daha uzun olan David'e baktı ve "Seni korkutmasına sakın izin verme aslanım," dedi. "Sen kararını verdin bir kere. Ondan sakın vazgeçmeye kalkma." David yeşil renkli İngiliz MG yarış arabasına atladı ve bir süre gittikten sonra Deval Drive'ı aşıp dağların yamacında güç ve zenginliğin simgesi olan diğer büyük binaların arasında duran Morgan binasına baktı. Bina uzaktan mükemmel ve olağanüstü güzellikte görünüyordu. Fakat David bir uçağın kanatları gibi mükemmel çalışan bu binanın aslında bir hapishane ve kale olduğunu biliyordu. Bir süre otoyolda gittikten sonra bir sapakta yoldan çıkıp Morgan firmasına giden yola saptı ve birkaç dakika sonra da binanın altında bulunan özel garaja girdi. Üst katta bulunan yöneticiler bölümüne girdiğinde güzellikleriyle olduğu kadar daktilo ve bilgisayar yetenekleri de dikkate alınarak seçilmiş olan sekreterler sıra sıra masalarında oturmuş çalışıyorlardı. Onların aralarından geçerek hepsini tek tek selamlarken sekreterlerin yüzlerinde de mutlu tebessümler oluşmaktaydı. Morgan binasında herkes ona gerektiği gibi davranıyordu doğrusu. Ne de olsa imparatorluğun varisiydi David. Kendi bürosunda oturmakta olan yönetim sekreteri Martha Goodrich başını yazı makinesinden kaldırıp ona baktı. Diğerleri gibi gülümsemiyordu ve yüzünde ciddi bir ifade vardı. "Günaydın Bay David. Amcanız sizi bekliyor ama şöyle ciddi bir iş kıyafeti giyebilirdiniz." "Çok iyi görünüyorsun Martha. Bayağı kilo verdim ve saçını da bu şekilde çok seviyorum." Bu sözler yine her zamanki etkisini göstermiş ve kadının yüz ifadesi yumuşayıvermişti. Ne var ki kadın yine de "Bana iltifat etmekle bir şey kazanamazsınız," dedi. "Ben size hayran olan o kadınlardan biri değilim." Paul Morgan kente kuş bakışı bakan büyük pencerenin önünde duruyordu. Fakat onun geldiğini duyunca hemen döndü ve gülümsedi. "Merhaba Paul amca, özür dilerim, üzerimi değişemedim. Seni bekletmemek için hemen geldim." "İyi yaptın David." Paul Morgan gözlerini onun önü göbeğine kadar açık çiçekli gömleği, metal tokalı, geniş kemeri, beyaz pantolonu ve açık sandalları üzerinde gezdirdi. Tüm bunlar delikanlının üzerinde çok güzel görünüyordu. Bunu kabul etmesi gerekiyordu. Bu çocuk ne giyse kendine yakıştırıyordu doğrusu. "Seni gördüğüme sevindim," diyen Paul, elini koyu renkli iyi bir terzi elinden çıktığı belli olan takım giysisinin yakasında gezdirdi. "Gel, otur şöyle bakalım. Şuraya şöminenin yanına oturabilirsin." David'in ayakta durmasıyla boyunun daha da kısaldığı hissine kapılıyordu. Pol kısa boylu, geniş omuzlu ve tıknazdı. Kalın bir boynu ve kareye yakın geniş bir yüzü vardı. Basık burnu ve kızınınkine benzeyen sert saçları ile hiç de yakışıklı sayılmazdı. Tüm Morganlar bu tipte insanlardı ve David onlara hiç benzememişti. Bu yakışıklılığını hiç kuşkusuz anne tarafından almış olacaktı. Bu simsiyah saçlar, parıltılı gözler ve huylar oradan gelmişti. Evet David, her şeyden önce seni okul durumun ve imtihanlarını verdiğin için kutlamak isterim diyen Paul, içinden de aynı zamanda da rahatladım diye ilave etti. David Morgan'ın okul yılları hiç de kolay geçmemişti. Çok zeki ve çalışkan olmasına karşın çeşitli serserilikler yapmış ve ancak Morgan ismi ve parası sayesinde kurtulabilmişti. Örneğin spor hocasının genç karısı ile olan macerası her şeyi berbat etmişti. Paul bu işin iç yüzünü hiçbir zaman öğrenememiş ama yeğenini ancak okul kilisesine yeni bir org alıp genç hocayı da yabancı bir ülkenin bir üniversitesine burslu olarak göndermekle kurtarabilmişti. Bu olaydan kısa bir süre sonra David matematik dalında Wessels ödülünü kazanmış ve kendisini affettirmişti. Gel gelelim daha sonra kaldığı evin sahibine ait olan bir spor arabayı sahibinin haberi olmadan almış ve 120 kilometre süratle bir duvara çarpmıştı. David bu kazadan sadece birkaç sıyrıkla kurtuldu. Paul Morgan araba sahibinin davacı olmaması için oldukça uğraştı. Adama parçalanmış arabasından çok daha pahalı bir araba aldı ve şirket yıkılan duvarı tamir ettirdi. David'in hırçın bir genç olduğunu biliyordu. Fakat onu yola getireceğinden de emindi Paul. Bu genç kendisinden sonra yönetimi almak için gereken her şeye sahipti. David her zaman sinirlerine ve kendine güvenirdi. Maceracı bir ruha, parlak bir zekaya sahipti. Tabii hepsinden önemlisi cesur ve atılgandı ve rakiplerinden hiç korkmazdı. David amcasının tebriğini asık bir suratla kabul edip "Teşekkür ederim Paul amca," dedi. Bir süre ikisi de konuşmadılar, birbirlerini kontrol eder gibiydiler. Birbirlerinin yanında hiçbir zaman rahat olmamışlardı zaten. Pek çok konuda birbirlerinden çok farklı, yine pek çok konuda da birbirlerinin benzeriydiler. Fakat her zaman bir çıkar çatışması söz konusuydu onlar için. Paul Morgan birkaç adım atıp büyük pencerenin önüne geldi ve ona döndü. Böylece gün ışığı şimdi onu arkasından aydınlatıyordu. Bu onun de karşısındaki dezavantajlı duruma sokmak için yaptığı eski bir oyundu. "Senden zaten daha azını bekleyemezdik," diyen Paul güldü. David de ona gülümseyerek baktı. Amcasının neler düşündüğünü merak ediyordu doğrusu. "Artık geleceğini düşünme zamanı geldi." David sessizdi. Paul Morgan, "Önünde pek çok seçenek var," diye konuşmaya başladı. "Ama ben bir Amerikan üniversitesinde iş yönetimi ve hukuk eğitimi yapmanı isterim. Senin de bunu isteyeceğini düşündüğüm için nüfuzumu kullandım ve seni benim eski okuluma yazdırıp..." David hafif bir sesle, "Paul amca ben uçmak istiyorum," diye onun sözünü kesince Paul Morgan birden sustu. Yüzündeki ifadede çok az bir değişiklik olmuştu. "Biz burada bir kariyer tartışması yapıyoruz oğlum. Boş zamanlarında eğlenmek için ne istersen yapabilirsin tabii." "Hayır efendim, ben yaşamımı uçarak sürdürmek istiyorum." "Senin yaşamın burada, Morgan grubunda David. Bu konuda istediğini yapamazsın, seçme hakkın yok." "Seninle aynı fikirde değilim amca." Paul Morgan pencerenin önünden ayrıldı ve şöminenin yanına geldi. Şömine rafındaki kutudan bir puro aldı ve onu yakmak için hazırlarken David'in yüzüne bakmadan yumuşak bir sesle konuştu. "Baban romantik bir erkekti David. Çöllerde tank kullanıp istediğini yaptı. Sen de bu romantizmi ondan almış olmalısın." Birkaç adım atıp David'in yanına geldi. "Teklifin nedir? Söyle bana." "Ben hava kuvvetlerine katıldım efendim." "Ne? Katıldın mı? Yani anlaşma mı imzaladın?" "Evet amca." "Süresi ne?" "5 yıl. Kısa hizmet kontratı." Paul Morgan, "5 yıl ha?" diye fısıldadı. "Şey David, ne diyeceğimi bilemiyorum. Morgan ailesinin son erkeği olduğunu biliyorsun değil mi? Benim oğlum yok ve bu koca firmayı bir yabancının ellerine bırakmak da istemiyorum. Baban olsaydı ne derdi acaba?" "Babamı karıştırma Paul amca." "Hayır, onu karıştırmıyorum fakat bizi aldatıyorsun. Yüklü bir Morgan hissesine sahipsin. Başka hisselerin de var. Ama bunlar sorumluluklarını ve görevini..." David içinden artık bıraksa yakamı diye düşündü. Bana bunu zorla yaptırmaya kalksa da ona gereken yanıtı versem. Ama karşısındakinin ikna yeteneği güçlü bir iş adamı olduğunu biliyordu. Bu adam yaşamı boyunca insanları ve parayı istediği gibi kullanmıştı ve 17 yaşındaki bir genç onun için çocuk oyuncağıydı. Bak David, sen doğuştan bu iş için yetiştirildin. Başka şey düşünmek korkaklık ve bencillik olur doğrusu. Morgan grubu çok büyüdü. Onu yönetmek, getirilerinden yararlanmak çok zevkli bir şeydir. Hava kuvvetleri ile anlaşmanı hemen iptal ettirebiliriz. Bir telefon etmem yeterli olacaktır bunun için. David onun daha fazla konuşmasını önlemek için Paul amca diye bağırdı. Babam da istediğini yapmıştı. O da orduya katıldı değil mi? Evet David ama o zamanlar her şey farklıydı. Birimizin gitmesi gerekiyordu ve genç olduğu için de o gitti. Zaten başka nedenler de vardı. Annen bir an durup düşündü sonra her şey düzelince geri geldi ve buradaki yerini aldı diye devam etti. Onu çok özlüyoruz David. Onun bıraktığı boşluğu hiç kimse dolduramadı. Her zaman senin onun yerini alacağını düşündüm. David başını iki yana salladı ve ama ben istemiyorum dedi. Yaşamımı burada harcamak istemiyorum. Elini çevredeki camlı bürolara ve beton duvarlara doğru salladı. Her gün burada oturup yüzlerce kağıtla uğraşmak istemiyorum. Yanılıyorsun David. Bu işler insana heyecan ve zevk verir. Sadece kağıtlarla uğraşmak değil ki bu. David tekrar sesini yükseltip Paul amca dedi. Midesini bir sürü şeyle doldurup hala doymayan, sürekli yemek isteyen insana ne dersin? Haydi canım David. Paul Morgan'ın sesinde ilk kez öfke izleri seziliyordu. Adam soruyu duymazdan gelmek istedi. Ama David ısrar ediyordu. Söyle ne dersin? Paul Morgan kaçamayacağını anlamış olacak ki herhalde obur diye yanıt verdi. Peki milyonları olan fakat bunlarla yetinmeyip başka milyonlar yapmak için didinene ne dersin? Paul Morgan ne diyeceğini bilemiyormuş gibi durdu. Vesayetindeki bu delikanlıya uzun süre sesini çıkarmadan baktı. Sonra küstahlık yaptığının farkında mısın acaba diye sordu. Hayır efendim, sözlerim yanlış anlaşıldı galiba. Obur olan sen değilsin ama ben olabilirim. Paul Morgan döndü ve masasına gitti. Uzun arkalıklı deri koltuğuna oturdu ve hala elinde tuttuğu puroyu yaktı. Yine bir süre sessiz kaldılar. Sonra Paul Morgan içini çekti ve onun yüzüne baktı. Herhalde sen de baban gibi mutlaka istediğini yapacaksın. Ama ben 5 yıl nasıl bekleyeceğim? Boşuna geçecek bu zaman. Hiç de boşuna geçmeyecek Paul amca. Bu zaman süresince hem uçacak hem de havacılık mühendisliği eğitimi alacağım. Ne yapalım? Biz de böyle küçük şeylerle tatmin olmak durumundayız herhalde. David onun yanına gitti ve koltuğun yanında durdu. Teşekkür ederim. Benim için çok önemli bu. Paul amca çaresizlik içinde zoraki bir gülümseme ile onun yüzüne baktı ve pekala David, 5 yıl dedi. Ama bu 5 yılın sonunda seni istiyorum. Hiç olmasa saçlarını da biraz keserler bu arada. David Morgan solgun renklerde görünen dünyanın 5 kilometre üzerinde sessizlik içinde uçuyordu. Kaskının güneş vizörünü gözlerinin üzerlerine indirmiş, huşu içindeydi. Uçuşun her saniyesinin zevkini çıkarmak için hiçbir şey düşünmüyordu. 5 yıl onun bir Mirage uçağındayken duyduğu zevki ve güç hissini hiç azaltmamıştı. Mirage önleme uçağında uçmayı hiçbir şeyle değişmezdi. Güneş ışınları uçağın metal gövde ve kanatları üzerinde parıldarken çok aşağılarda parça bulutlar pamuk yığınları gibi görünüyor, rüzgarların önünde adeta bir koyun sürüsü gibi sürükleniyorlardı. Bugün diğerlerinden biraz farklıydı ve pek neşeli görünmüyordu. Hava kuvvetleriyle yaptığı kontrat bir gün sonra sona eriyordu. Paul Morgan yine ısrar ederse Morgan grubunun yeni bir elemanı Bay David olarak işe başlamak zorunda kalacaktı. Bu düşünceleri kafasından kovmak ister gibi başını salladı ve uçuşun son dakikalarından mümkün olduğu kadar zevk almak için çevresine bakındı. Ne var ki birkaç dakika sonra sessizlik bozuldu ve telsizde bir ses duyuldu. Zulu Striker 1. Burası atış kontrol. Pozisyonunuzu rapor edin. Atış kontrol. Ben Zulu Striker 1. Atış sahasına 50 mil mesafedeyim. Striker 1. Anlaşıldı. Atış sahası açık. Sizin hedef markerleriniz 8 ve 12. Atışa gelebilirsiniz. David uçağın kanadını yatırırken keskin dönüşte dalışa geçti ve büyük bir süratle irtifa kaybetmeye başladı. O sırada avının üzerine dimdik dalan bir şahine benziyordu. Bir süre sonra sağ elini uzatıp silah seçme paneline uzandı ve roket devresini kilitledi. Miraj uçağı büyük bir süratle yere yaklaşırken önündeki dümdüz arazi gözüne oyuncak gibi görünüyordu. Bu irtifada yüksek sürat insanı adeta sarhoş ediyordu ve bir an sonra ilk markerin hızla kendisine yaklaştığını gördü. Hedefleri artık önündeydi. David iyice alçaldı, Mach göstergesi iyice yükselmiş, sürat süpersoniğe yaklaşmıştı. Tüm dikkatini hedefine vermiş bekliyordu. Atış noktasına geldiğinde tetiğe bastı ve aynı zamanda Leu'ya asılıp uçağın burnunu ufkun üzerine çıkardı. Birkaç saniye sonra korkunç bir süratle irtifa alıyordu. Roketin hedefi bulduğuna emindi. Nişangah kullanmasını çok iyi biliyordu ve şimdiye kadar çok az hedef kaçırmıştı. Dalış irtifaına gelip ikinci atış için tekrar dalışa geçti. İkinci hedefini de tam ortadan vurmuştu. Roketin kanat altından fırlayıp hedefe gidişi ona büyük zevk veriyordu. David atışı tamamladıktan sonra Leu'ya tekrar asılırken bir yandan da gaz kolunu sonuna kadar açtı ve afterburnerların çalışması ile birlikte uçak bir ok gibi gökyüzüne doğru fırladı. David üzerine binen G'yi giydiği özel G giysisi nedeniyle pek hissetmediğinden "Harika bir şey bu," diye söylenerek kendi kendine güldü. Tırmanışa yeni başlamıştı ki kontrolün sesini kulaklarında duydu. "Hey, Striker 1, burası atış kontrol. Tam isabet. Kutlarım. Seni kaybedeceğimize üzülüyoruz, Davy." Görevin tamamlanması ile birlikte resmiyetin ortadan kaldırılması David'in hoşuna gidiyordu. O da arkadaşlarından ayrılacağı için üzgündü. Parmağını Leu'ya üzerindeki telsiz butonuna bastırdı ve kaskın içindeki mikrofona "Striker 1'den teşekkürler ve hoşça kalın," dedi. "Tamam." Uçağına bakan tüm makinistler onu apronda bekliyorlardı. Hepsi ile ayrı ayrı tokalaştı ve içindeki acıyı göstermemek için onlarla şakalaştı. Sonra birkaç uçağın sıra halinde park edildiği büyük hangara girdi ve içerideki yağ ve yakıt kokularını içine çekti. Sivri burunlu önleme av uçakları yerde bile süratin temsilcileri olduklarını belli ediyorlardı. David uçaklardan birinin yanında durdu ve elini soğuk metal gövde üzerine koyup yüksek kuyruk düzenindeki uçan kobra amblemine baktı. O sırada yanına bir erin yaklaştığını fark edemeyecek kadar dalgındı. Komutanın emir eri David'in yanına geldi ve "Affedersiniz efendim," dedi. "Komutan sizi görmek istiyor. Hemen gelebilir misiniz acaba?" Albay Rastus Naudi, üniformasına pek itina göstermeyen, biraz derbeder, madalyalarına bile aldırmayan, uzun boylu ve kupkuru bir adamdı. İngiltere Savaşı'nda Hurricane'lerle, İtalya'da Mustang'lerle, Filistin'de Spitfire ve Messerschmitt uçakları ile ve Kore'de de Sabre jetlerle uçmuş bir hava kurduydu. Oldukça yaşlanmış ve emekliliği hak etmiş olmasına karşın ne o ayrılmak istiyor ne de birisi çıkıp ona gitmesini söyleyebiliyordu. Zaten o yaşında çeşitli görev uçuşlarında ve atışlarda genç pilotlardan çok daha iyi sonuçlar alıyordu. David'in içeriye girdiğini görünce sırıttı ve "En sonunda senden kurtuluyoruz ha Morgan," dedi. "Hayır efendim, bana ancak bir parti verirseniz giderim." Rastus başını salladı. "Şu son 5 yıldır senden çektiklerim yetmiyor gibi beni hala uğraştırıyorsun değil mi? Neyse, bana bir şişe viski borçlusun, otur şuraya bakalım." Bunu söylerken David'e bir sandalye gösterdi ve "Bak David," diye devam etti. "Sana bir şey söylemek istiyorum." Delikanlıya ilk kez ilk ismiyle hitap ediyordu. David kaskını masanın üzerine bıraktı ve G uçuş giysisinin sıkıntısına rağmen sandalyeye oturdu. Rastus özel siyah tütünü ile piposunu doldururken ısrarla onun yüzüne bakıyordu. Bu genç adamda Paul Morgan'ın da gördüğü inatçılık, zeka ve yönetim gücü vardı ve bu özellikler de onu mükemmel bir av pilotu yapıyordu. Albay Rastus en sonunda piposunu yaktı ve mavi dumanları havaya savurduktan sonra birkaç kağıdı masanın üzerinden David'e doğru itti. "Şunları oku ve hemen imzala. Bu bir emirdir." David kağıtlara çabucak göz gezdirdi ve sonra başını kaldırıp onun yüzüne bakarak güldü. "Kolay teslim olmuyorsunuz değil mi albayım?" Kağıtlardan biri yeni bir 5 yıl için bir kontrat, ikincisi ise David'in yüzbaşılıktan binbaşılığa terfisiydi. "Seni bu mükemmelliğe getirmek için oldukça uzun bir zaman ve çok para sarf ettik delikanlı. Sen harika bir yetenek olduğunu kanıtladın ve biz de seni verdiklerimizle dünyanın en iyi pilotlarından biri haline getirdik. Gerçekten de çok iyi bir pilotsun David." David başını salladı. "Teşekkür ederim efendim ama bunu yapamam." Rastus birden öfkelenmişti. Allah kahretsin David diye söylendi. Bir Morgan olarak doğmak zorunda mıydın sanki? O milyonlarca para senin kanatlarını kırpacak ve seni bir masaya mahkum edecektir. Düşünemiyor musun bunu? Genç pilot başını iki yana salladı ve ben parayı asla düşünmüyorum efendim dedi. Hayır, para önemli değil. Birden sinirlendiğini hissetti ve sustu. Albay sırıtarak ona baktı. Tabii ben de parayı hiç sevmem. Hatta ondan nefret ederim dedi. Neyse boş ver. David'in ittiği kağıtları aldı ve başını sallayıp demek son sözüm bu öyle mi diye sordu. Albayım bunu açıklamak çok güç. Bakın daha fazla bir şeyler yapmam gerektiğini hissediyorum. Bazı önemli şeyler bulmam gerekiyor ve onları da burada bulmam olanaksız. Buradan gidip onları bulmalıyım. Rastus sesini çıkarmadan onu dinledi ve başını sallayıp pekala dedi. Ben elimden geleni yaptım. Şimdi bu acılı komutanını al da subay kulübüne götür bakalım. Orada Morgan milyonlarından bir parça harca da bir şişe viski ısmarla. Kalkıp şapkasını aldı ve sağa yatırıp başına geçirdi. Bu akşam ikimiz de sarhoş olmak istiyoruz değil mi? Çünkü ikimiz de bir şeyler kaybediyoruz ve benim kaybım seninkinden daha büyük. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 25. Devamı dördüncü ayrımda.